Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen. Program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Kemal Öktem iletiyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta stüdyo konuğumuz, danışmanımız Ömer Özkızılcık. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizinle bu hafta Soçi mutabakatının sahada uygulanmasını, S-300'lerin Suriye'ye intikalini ve PKK ve YPG'yi konuşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmede İdlib kentinde hükümetle silahlı muhalif örgütlerin elindeki kesimler arasında silahtan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Mutabakata göre 15 Ekim'e kadar İdlib'de 15-20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge kurulacak. Peki Soçi mutabakatında belirlenen silahsızlandırılmış bölgenin sahada uygulanması nasıl ilerliyor?
Evet, aslında sahada uygulanmasından önce nasıl buraya gelindiği de yine tekrar atlatmakta fayda var. Nitekim Esed rejimi, İran ve Rusya İdlib'e yönelik geniş kapsamlı bir askeri harekat hazırlıkları içerisindeydi. Bölgede 3 milyonun üzerinde yaşayan sivil nüfus söz konusuydu ve Halep, Hama, Humus ve Şam Guta bölgesinde yaşanan tecrübelerde hatırladığımız gibi büyük bir insani kriz beklentisi içerisindeydi ve tüm dünya kamuoyu özellikle Türk devletinin ve Türk diplomasisinin bu yönde gösterdiği çabalar sonucunda Soçi mutabakatının sağlanmıştı. Soçi mutabakatından önce Tehran'da bir üçlü zirve vardı. O da zirvenin müzakere kısmının Türk ve Rus heyetlerinin bilgisi dışında canlı olarak yanlılar tarafından yayınlanıyor olmasıyla hepimiz müzakereyi canlı olarak takip edebildik. Ve orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ateşkes noktasında büyük bir ısrar vardı. Fakat ne Putin ne de Rouhani bu ateşkesi kabul etmedi. Yani metnin içerisinde daha diplomatik ifadeler yer aldı. Fakat Türkiye Tahran zirvesindeki kararlı duruşuyla beraber zaman kazanmış oldu. Bu zamanında sahada değerlendirdi, diplomatik alanda değerlendirdi ve Soçi mutabakatı en sonunda sağlanabildi. Nitekim sahadaki Türk askerinin yaptığı sevkiyatlar, 12 gözetim noktasının güçlendirilmesi, o bölgede gerekli olan tüm ağır silahların vesaire bölgeye sevk edilmesi gibi birçok hamleler ve Suriye muhalefetinin koordine edilmesi, destek edilmesiyle beraber diplomatik alanda Rusya'yla yapılan görüşmeler, Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'dan alınan diplomatik destek ile beraber onların da etkisi vardı. Fakat asıl önemli etken Türkiye'nin kararlı duruşuydu. Rusya Soçi mutabakatında fiili bir ateşkese imza atmış oldu. Ve bu ateşkes bağlamında aslında bölgede atılacak adımların arasında en önemlisi 15-20 kilometrelik bir genişliğinde bir silahlandırılmış bölge. Silahlandırılmış bölge derken ismi bizi aldatmasın. Aslında orada yapılması hedeflenen İdlib gerilimi azaltma bölgesinde cephe hattından ağır silahların çekilmesi ve bölge, o silahlanmış bölgede bulunan tüm radikal unsurların bu bölgeden çıkartılması, elimine edilmesi ve kendilerinin çekilmesi. Böylelikle rejim ile muhaliflerin arasındaki çatışmalar tamamen durdurulacak ve engellenecekti. Aynı zamanda Soçi mutabakatı bağlamında Türkiye ve Rus askeri birliklerin silahlanmış bölgenin bir taraf rejim tarafında ve Türk muhalifler tarafında devriyeler gezmesi, Türk askerinin bölgeye daha fazla sevkiyat yapması ve aynı zamanda İHA'lar ile bölgenin havadan kontrol altında tutuluyor olması. Bu da önemli bir nokta. Çünkü Türkiye İdlib üzerindeki hava sahasını kullanmıyordu. Fakat Soçi mutabakatla beraber Türkiye İdlib üzerindeki hava sahasını kullanmaya başlayacak. Askeri İHA'larla beraber. Bu da Türkiye'nin bölgedeki etki alanını havada genişletmiş olacak.
Şu anda kullanmaya başlamadı ama değil mi?
Yok, yok, yani şöyle söyleyeyim. Geçen bir İHA bölgedeki bazı faaliyetlerde bulundu ve bu bir ilkti. İlk defa İdlib'in bu kadar derinlerinde bir Türk İHA'sı gözetim faaliyetlerinde bulundu. Bununla devam ediyor. Yakında daha fazla olacaktı. Özellikle Türk askerinin devriye gezmesine başlamasıyla beraber Türkiye İdlib üzerindeki hava sahasını daha fazla kullanmaya başlayacağını öngörebiliriz. Diğer bir önemli nokta ise M4 ve M5 otoyollarının serbest ticarete açılıyor olması. Bu da Soçi Mutabakatı bağlamında kararlaştırılmıştı. M4 ve M5 otoyollarının en büyük ehemmiyeti ekonomik anlamda Laskey'i Halep'e ve Şam'ı Halep'e bağlıyor olması ve İdlib üzerinden geçmesi. Şu an İdlib üzerindeki geçen bu M4 ve M5 otoyollarının serbest ticareti açık olmamasıyla beraber Suriye'deki ekonomi canlanma noktasında bayağı zorlanıyor. Halep, Suriye'nin savaş öncesi ekonomik motoru olduğunu düşünürsek bu oldukça önemli bir şey. Fakat işte bunu uygulama noktasında Türkiye'nin önüne bazı riskler, engellemeler var. Sahadaki gelişmeleri dönecek olursak. Sahadaki şu anki durum şu yönde. Türkiye'nin desteklediği ulusal özgürleştirme cephesi yayınlamış olduğu resmi beyanatta belirttikleri gibi Soçi Mutabakatı'na uyacaklar. Ve geçtiğimiz pazartesi günü, yani pazartesi günü tüm ulusal özgürleştirme cephesinin birimleri cephe hattından ağır silahlarını İdlib'in iç bölgelerine doğru geri çektiler. Ağır silahların arasında tanklar, roket atarlar, havan sistemleri, topçu birlikleri bulunuyor. Fakat cephe hattında daha savunma yapabilmek için hala cephe hattlarında kurulmuş olan siperler Ulusal Özgürleşme Cephesi tarafından hala korunuyor. Ve bölgede güdümlü antitank saval füzeleri de bulunuyor. Olası bir rejim saldırına karşı verebilmek adına. Bir de ilginç bir 23 mm ve 57 mm'lik topçu silahla da bölgede bulunuyor.
Yani tamamen silahsızlanma söz konusu olmayacak.
Hayır, silahsızlanma söz konusu değil. Yani buradaki isim bizi yanıltmasın. Bölgede yapılan olan radikal unsurların bölgeden çıkması ve belli başlı ağır silahların çekilmesi. Bunun ehemmiyeti şu yönde. 15-20 kilometrelik bir alanda ağır silahların çekildiğinde Rusya'nın bulunduğu askeri üsler daha güvenli bir hale geliyor. Ve saldırı potansiyel azalıyor. Fakat örneğin Grad füzelinin 40 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu düşünürsek İdlib'in iç kısmında bile olsa cephe hattının bir 10-15 kilometre ilerisine kadar askeri hedefle hala vurma kapasitesine sahip Suriyeli muhalifler. Ve dediğim gibi bölgede özellikle defansif anlamda birçok daha silahsızın bulunuyor. Ve savaşçılarla olsun vesaire siper hatlı olsun hala devam korunuyor. Oradaki faaliyetler devam ediyor. İşte bununla beraber aslında 10 Ekim'e kadar Soçi Mutabakatı'ndaki son gün. 10 Ekim'e kadar tüm ağır silahlar çekilmiş olacak. Şu an o gerçekleşti. 15 Ekim'e kadar ise tüm radikal gruplar bölgeden çıkacak. O noktada daha bazı engeller var. Fakat Türkiye bunu aşacağını düşünüyor.
Bu radikal grupların nereye gideceği düşünülüyor?
Evet, radikal grupların meselesi şöyle ele almamız gerekiyor. Bazıları yani ayırmamız gerekiyor. Küçük çaplı daha radikal gruplar bulunuyor. Özellikle birçoğu yabancı savaşçılardan oluşan. Bir de Heyet-i Hüşam dediğimiz büyük çaplı bir radikal örgüt söz konusu. Hepsi Türkiye tarafından da terör örgütü olarak listeleniyor. Heyet-i Hüşam noktasında Türkiye'nin şu an atacağı adım Heyet-i Hüşam cephe hattından İdlib'in iç bölgesine geri çekilmesi ve İdlib'in iç bölgesine varlığını devam etmesi. Zaten şu an İdlib'deki alan hakimiyetine baktığımız zaman Heyet-i Hüşam 3 ayrı nokta haricinde silahlandırılmış bölgeden cephe hattında askeri bir varlığı zaten bulunmuyor. Bölgede alan hakimiyeti yok. Heyet-i Hüşam kontrol ettiği bölgeler daha çok Türkiye'nin sınırına yakın ve iç kısımlarda. O yüzden Heyet-i Hüşam da bunu kabul edebilir. Zaten Heyet-i Hüşam uzun yıllardır bölgede bir denge politikası uyguluyor. Bir yandan kendi ideolojik hedeflerine doğrultusunda adımlar atarken nitekim Heyet-i Hüşam zamanın El-Kaide'sinden sonra ayrılan grubun devamı. Belli başlı radikal düşünceler, ideolojiyle sahipler. Diğer yandan ise bölgedeki ahali halk desteğini de kaybetmek istemiyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerinin birçok halk desteğini kendisi kaybetti. Ve şu an eğer Heyet-i Hüşam Soçi Mutabakatı'nın başarısız olmasına sebebiyet olacaksa, oradaki sivil ahaliden binlerce ölümün sebebiyet olacaksa, günah keçisi olacağına farkında ve İdlib'deki ahalinin kendisine düşman olarak edineceğine farkında. Bu yüzden Heyet-i Hüşam şu an bir denge politikası devam ettiriyor. Bu denge politikası bağlamında muhtemelen anlaşmaya uyarak son o üç ayrı noktadan iç kısma doğru askerlerini çekip Soçi mutabakatının uygulanmasına izin verecek ve sıkıntı yapmayacak muhtemelen. Beklenen şu an o. Fakat halen Heyet-i Ahşam resmi bir beyanat yayınlamış değil. Hı hı. Tüm gruplar yayınlanmış iken Heyet-i Ahşam yayınlamamış olması da kendi içlerinde devam eden tartışmalarda bir göstergesi. Hı hı. Diğer yandan dediğim gibi daha küçük çaplı, daha radikal gruplar bulunuyor. Örneğin Huraşiddin. Huraşiddin örgütü eski Nusra'nın El-Kaide'den ayrılmayı kabul etmeyenlerin kurduğu yeni bir yapılanma. Hı hı. Bu yapılanma yayınladıkları resmi beyanatta Soçi mutabakatına uymayacaklarını, Türk askerini hedef olarak alacaklarını ve Suriye muhalefetine karşı da sert açıklamalar bulmuştu. Hatta onların kendi ideolojik terminolojisi bağlamında Türkiye'yi, Türk askerini ve Suriye'yi muhalifliği mürtet olarak tanımlamışlardı ve bunun aslında bir ölüm fermanından eşdeğer. İşte bunlar Türkiye için bir güvenlik riski. Hı hı. Ne kadar küçük bir grup olsa da 1000-1500 civarında bir askeri varlığı tahmin ediliyor. Hı hı. Türk askerinin devreye gezdiği zaman da bunlar bir tehlike oluşturabilir. O yüzden Türkiye'nin kendisini desteklediği ulusal özgürleştirme cephesiyle beraber hareket ederek Huraşiddin grubunu ve ona benzer daha küçük grupları da elimine etmesi gerekiyor. Hı hı.
Soçi mutabakatında sahada uygulanması hususunda ortaya çıkan temel sorunlar neler? Biraz değindiniz ama daha hı-hı. detaylı alalım
evet,
sizden.
Aslında temel sorunları 3 ana başlıkta ele alabiliriz. Hı-hı. Birinci temel sorun propaganda savaşıydı. Hı-hı. Hala bu devam ediyor. Belirli çevreler İdlib'de Soçi mutabakatına karşı ve Türkiye'ye karşı belli başlı söylentiler yayıyor. Ve bu söylentiler bölgede doğaldır ki etkisi de oluyor. İlk çıkan söylenti Suriye muhalefetinin elindeki tüm silahları teslim edeceği yönündeydi. Fakat ne Soçi mutabakatında ne bir resmi açıklamada böyle bir şey söz konusu değildi. Ki böyle bir şey söz konusu da değil. Hı hı. Fakat bu söylenti İdlib bölgesine o kadar yayıldı ki Türkiye'nin desteklediği ulusal özgürleştirme cephesi dahi yayınladığı resmi beyanatta silahların teslim etmeyeceğini ifade etmek zorunda kendisini hissetti. Diğer bir söylenti ise Rusya'nın İdlib'in içerisine gireceği ve Esed rejiminde İdlib'deki kaymakamlıkları, kurumlarındaki tekrar hakimiyetini kuracağı. Fakat Soçi mutabakatında böyle bir şey kararlaştırmış değil ve böyle bir şey olmayacak. Türk heyetlerinden yapılan görüşmeden sonra bu konuda şeffaflık getirildi. Ama bu propagandaların, bu söylentilerin İdlib'de etkili olabilmesinin temel sebebi Soçi mutabakatında belli başlı şeylerin şeffaf olmaması. Hı hı. Şeffaf olmadığından dolayı da böyle söylentiler yol açabiliyor ve Türkiye bu da propaganda savaşına karşı adımlarını atmalı. Bazı bölgesel ufak çaplı gruplar bu söylentileri çıkartıyor. Bazı söylentiler ise yurt dışı kaynaklı olabilir. Bunların tam kaynaklarını bilmiyoruz ama bu söylentiler belli bir amaca hizmet ediyor. O da Türkiye'nin Rusya'yla yaptığı anlaşmayı akamet olarak atmak, zora sokmak bağımında. İşte Türkiye burada daha şeffaf, daha açıklayıcı, daha net bir şekilde, daha koordineli bir şekilde hareket edip tüm soru işaretleri ortadan kaldırması gerekiyor. Ki bu yönde son dönemlerde adımlar atıldı. Türkiye Ulusal Özgürlük Cephesi'nin birleşenlerinden Türkiye'yle görüşmeler düzenledi ve açıklama getirdi. Gerekli olan resmi açıklamalar yapıldı Suriye muhalifler tarafından ve bu propaganda savaşına karşı adım atılmış oldu. Ama bu süreç önümüzde de devam edecek. Örneğin bölgede bulunan şimdi yaptığım yeni görüşmelerde Hizb-ı Tahrir grubu bölgede büyük bir propaganda operasyonu başlatmış. Bölge ahalisine Soçi mutabakatının nasıl bir teslimiyet anlaşması olduğuna dair kendi propagandası yapıyor. Bunlara karşı adımlar atılması gerekiyor. Çünkü en nihayetinde bölgedeki kamuoyu çok büyük derecede Türkiye yanlısı şu an. Hı hı. Ve bölgedeki siviller Türk bayraklarından sokağa çıkıyor. Türk bayraklarından gösteriler düzenliyor. Bölgedeki görüştüğüm tüm siviller, tüm öğretmenler vesaire üniversitede görevli olan öğretim görevlileri hepsi Türkiye'ye minnetliğini ifade ediyorlar. Hı hı. Ve bizi büyük bir katliamdan kurtardığını söylüyorlar. Fakat hı hı. bölgedeki nabız Türkiye'nin aleyhine değişmesini engellemek gerekiyor. Çünkü artık bu bölgede Türkiye daha etkin olacak. Hı hı. Ve Türk askeri bölgede devreye gezecek. Hı hı. Böyledeki nabzı da kontrol etmek oldukça önemli. İkinci bir mesele hı hı. Tehlike ise Türkiye yönünde M4 ve M5 otoyolların ticarete açılması. Şimdi bunun iki tane temel sorunu var. Birinci sorun M4 ve M5 otoyollarında bulunan kontrol noktaları. Bu kontrol noktaları Bir, İdlib'in içerisinde bulunuyor. İki, rejimin olan cephe hatlarında bulunuyor. Rejimin olan cephe hatlarında bulunan kontrol noktaları adeta ülke içerisinde bir sınır kapısı gibi. Hı hı. Orada vergiler alınıyor, geçiş ücretleri alınıyor ve İdlib içerisinde ücretleri alınıyor. Ve bu kontrol noktalarından Suriyeli muhalifler ve bazı radikal örgütler maddi gelir elde ediyor. Şimdi serbest ticaret açıldığında bu sınır kontrollerinden geçiş ücretleri alınmayacak ve böylelikle Türkiye'nin de destekleri Suriyeli muhalifler belli bir maddi gelir kaynağını kaybetmiş olacak. Bu da Türkiye kendisinden müzahil Suriyeli muhaliflere bir alternatif maddi gelir kaynağı oluşturmak zorunda. Yoksa bunların başka sonuçları olabilir, sıkıntılar getirebilir. Diğer bir sorun ise serbest ticaret açılmasıyla beraber PKK'nın ve rejimin İdlib'e sızma girişimleri olacaktır. Hı hı. Bunun için de gerekli olan güvenlik tedbirleri alınmalı.
Suç mutabakatından beri İdlib'de neler değişti? İdlib'deki sivillerin gündelik yaşamı nasıl devam ediyor? Olası saldırının engellenmesi sonrasında bölgedeki sivillerin yaşamı nasıl etkilenmiştir?
Evet, suç mutabakatı öncesinde aslında şöyle bir durum söz konusu. Cephe hatlarında yaşayan siviller artık adım adım eşyalarını toplayıp, evlerindeki varlıklarını toplayıp Türkiye sınırına doğru hareket etmeye başlamıştı. 60 bin civarında bir nüfusun göç etmeye başladığından haberler geliyordu. Ve özellikle Kuzey Hama kırsalında Morek, Lataminya bölgesindeki köyler, şehircik, kasabalar adeta boşaltılmıştı. Hı hı. Ve bölgedeki ana gündem saldırı olacak mı olmayacak mı? Çünkü insanların en nihayetinde hayatı söz konusuydu. Ve rejimin uyguladığı savaş stratejilerini de göz önünde bulunduğumuzda büyük bir katliam yaşanacaktı. Fakat Soçi Mutabakatı'nın ilan edilmesiyle beraber İdlib'deki sokaklar da insanlarla dolmaya başlandı. Büyük kutlamalar gerçekleşti. Sevinç nağları atıldı. Ve bu nabız artık o kadar olumlu bir yöne döndü ki her cuma şu an İdlib güvenli olduğu için bölge ahalisi rejimin demokratikleşmesi için ve demokratik özgür bir Suriye istekliği için her cuma sokağa çıkıyorlar ve gösteriler düzenliyorlar. Hı hı. Rejimin hava saldırıları bittiği anda her cuma ahali, siviller hala 2011'deki gibi özgür Suriye taleplerini tekrardan dillendiriyorlar. Ve fark olan şu, 2011'de sokaklara çıkan İnsanlar Suriye bayraklarından ortaya çıkıyorken şu an özgür Suriye bayrakları ve Türk bayraklarından sokaklara çıkıyorlar. Hı hı. Yani nabız orada oldukça değişti. Geçen görüştüğüm İdlib'deki bir öğretmen ise bana çok güzel bir ifadesi bulunuyordu. Kime baksam herkesin yüzü gülüyor. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Ve İdlib'deki ticaret, gündelik hayat tekrar canlanmış oldu. Hı hı. Ve zaten Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada bu 60 bin göç etmeye başlamış sivillerin tekrar evlerine geri döndüğü de yaşanıyor şu an. Hı hı. Bu da önemli bir gelişme. Soçi Mutabakatı'yla beraber Türkiye insani anlamda çok büyük bir başarı elde etmiştir ve insanlara huzur getirmiştir.
Soçi Mutabakatı'nın uygulanmaya başlanmış olması peki Esed rejimi tarafından nasıl karşılanıyor? Esed bu konuda ne yorum yapıyor?
Evet, aslında Soçi Mutabakatı'nın Esed rejiminin istemediği bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Rusya ve Türkiye bu da anlaşmayı yaptı ve Esed rejimini bu müzakere sürecinin bir parçası dahi değildi. Nitekim Esed rejiminin Suriye'de uygulamaya çalıştığı politika Suriye'nin tüm her karış toprağını geri elde etme yönelik. Hı hı. Bu yönde açıklamış olduğu politikaların aksi olarak şu an Soçi Mutabakatı ile İdlib'de önlerine set çekildi ve ilerlemeleri durduruldu.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Baas Partisi'nin Merkez Yürütme Komitesi'nin toplantısında konuştu. İdlib mutabakatının geçici olduğunu dile getiren Esad, mutabakat devletin kan gölünü durdurmak da dahil olmak üzere cephede pek çok kazanım elde etmesini sağlayan geçici bir önlem şeklinde yorum yaptı. Bir de Beşar Esad, İdlib ve teröristlerin kontrolü altında olan diğer Suriye toprakları da Suriye devletine dönecek şeklinde bir yorumu daha var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bunu aslında iç kamuoyuna yönelik bir değerlendirme olarak okumak gerekir. Çünkü kan durdurma ifadesi şu ana kadar Suriye'de akan kan göz önünde bulunduğunda komik geliyor. Nitekim Esed rejimi de İdlib'de her türlü askeri operasyonunda hazırlıklarını yapmıştı. Ve kendi yaptıkları açıklamada bugün başlayacak, yarın başlayacak. Yani İlk fırsatta askeri operasyonu başlatacağız açıklamaları yapıyordu. Aslında yani bu dediğim gibi iç kamuoyuna yönelik bir açıklama. Hı hı. Fakat geçici kelimesi bu da oldukça önemli. Şu ana kadar rejim Suriye'de yapmış olduğu tüm anlaşmalarda bir geçici faktörünün içine, işin içine katmıştı. Kendisinin için bir çıkar amaç uğruna anlaşmalar bazı bölgelerde yapıp kazanım elde edip sonra tekrar o anlaşmaları bozmuştu. Deryadaki gerilim azaltma bölgesi Esad rejim tarafından ele geçirdi. Anlaşmaların aykırı olarak Guta'da herkese, Humus kısmında herkese ve diğer mesela Kalemun bölgesinde anlaşma yapılmıştı. Humus şehrinde anlaşmalar yapılmıştı. Rejim bunların hepsini ihlal ederek kendi çıkarları uğrunda kan akıttı ve bölgeyi yıkarak ele geçirmişti. İşte İdlib'de de aynısını yapmak istiyor olabilir. Fakat hı hı. Burada rejimin önünde bir temel engelleyici unsur var. O da Türk askeri. Türk askeri İdlib'de bulunduğu sürece rejimin İdlib'e saldırması mümkün değil. Bu riski göze alamaz. Ve bu açıklama daha çok iç kamuoyundaki gelen sert tepkiyle yumuşatmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.
Sizce Soç mutabakatının başarılı bir şekilde uygulanması durumunda Suriye'de önümüzdeki süreçte hangi konular ön plana çıkacaktır?
Evet, aslında bunun Soç mutabakatında bunun için bir işaret bulunuyor. Astana hı hı. sürecinde yapılan tüm açıklamalarda, anlaşmalarda şu ibare yer alıyordu. Nusra, Daesh ve Birleşmiş Milletler tarafından listelenen tüm terör örgütleri anlaşma dışıdır. Bu da PKK'nın anlaşma içerisinde olmadığı, kapsam içerisinde olmadığını ifade ediyordu diplomatik anlamda. Fakat Soçi mutabakatında tüm terörist örgütler mutabakat dışındadır diye bir yeni bir ifade bulunuyor. Bu da aslında önümüzdeki süreçte İdlib sorununun ortadan bir şekilde kaldırıldığı varsayarsak Rusya, İran ve Türkiye'nin Amerika'nın desteklediği YPG valına karşı daha koordineli bir şekilde hareket etmesini bekleyebiliriz. Fakat bu da şu bir temel ayrılık bulunuyor. Rusya ve İran Amerika'yı bölgeden çıkartmak istiyor ama YPG ve PKK'dan işbirliği yapmaya hazır. Türkiye ise PKK ve YPG'yi bölgeden çıkartmak istiyor ama Amerika'dan işbirliği yapmaya hazır. Nitekim NATO müttefikiyiz. Yani bu da aslında evet bir görece ittifak olabilir, işte bazı belli başlı noktalı koordinasyon yapılabilir fikri var. Fakat temel yaklaşımdaki farklılık bu koordinasyonun önündeki en büyük engel.
Soçi mutabakatı Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarını nasıl etkileyecektir?
Evet,
sizce?
Anayasa Komisyonu çalışmalarının aslında önündeki en büyük engel Suriyeli muhaliflerin kalmama tehlikesiydi. Yani sağda Suriyeli muhalif kalmadığı takdirde Anayasa Komisyonu'nun rejimini dikte etmesi gibi bir durum. Tek taraflı bir anayasa yazım süreci olacak adeta. Fakat İdlib'in muhafaza edilmesiyle daha özgür, belki daha demokratik bir Suriye için ümitlerin biraz daha arttığını söyleyebilirim.
Peki Fırat'ın doğusuna ve Menbiç'e geçecek olursak PKK-YPG varlığına yönelik Türkiye'nin önündeki olası senaryolar nedir?
Evet, Menbiç noktasında Türkiye-Amerika'dan bir yol haritası belirledi. Fakat Türkiye yol haritasını belirlediği kurumlar, Amerika'daki kurumlar, Suriye'de etkin olan kurumlar değil. Dışişleri Bakanlığı, şu an Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı Suriye'de etkin bir aktör değil. Amerika'nın Suriye'deki politikalarını belirleyen temel aktör CENTCOM, yani askerler. Askerler ise bölgede YPG ile kurdukları ilişki artık bir ideolojik ilişkiye doğru evrilmiş bu durumda. Özel temsilcisi Brekmet Gök'ün açıklamalarını takip edildiğinde adeta PKK tarafından etkilenmiş birisinin konuşması gibi izlenim elde ediyorsunuz. Ve zaten Pentagon'un Suriye'de yaptığı planlamalar, Amerika'nın YPG yaptığı yatırımı devam ettirmeyi planladığını görüyoruz. İşte bu da Türkiye, Menbiç yol haritasından Amerika'ya bir çıkış kapısı açtı. Amerika'ya beraber çalışıp Arapların yoğunlukta yaşadığı bölgelerin YPG'nin hakimiyetinden çıkartılıp yerel ahaliye devredilmesi noktasında Amerika bir yol kapısı açtı. Fakat Amerika özellikle CENTCOM bunu uygulamamakta ısrar ediyor. Süreç gitgide yavaşlatılıyor. Şu an 60. Bağımsız koordine devriye yapıldı. Halbuki ne demek oluyor bu? Türk askeri Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde, Amerikan askeri Menbiç bölgesinde koordineli bağımsız devriye yapıyor. Fakat normal anlaşmaya göre ikisi beraber Menbiç'in içerisinde devriye yapmaları gerekiyor. Ama burada CENTCOM'un olayları ipe un sermesinden dolayı hala bu gerçekleşmedi. İşte eğitim süreçleri devam ediyor vesaire. Nitekim Savunma Bakanımız yaptığı açıklamada da sürecin yavaş ilerlemesinden rahatsız olduğumuzu da belirtmiş olduk. Hı hı. Eğer Amerika Türkiye'yi devam oyalarsa, İdlib Soçi mutabakatını da göz önüne bulursak, Türkiye büyük ihtimalle Rusya ve İran'dan beraber Amerika'ya karşı olan baskıyı artıracaktır.
Suriye bağlamında diğer bir konuya geçecek olursak, Rus İl-20 uçağının düşmesi sonrasında Rusya Esed rejimine S-300 füzelerini teslim etti. Sizce S-300 hava savunma sistemleri Suriye'deki dengeleri nasıl etkileyecektir?
Evet, aslında olayı tekrar bir hatırlamak gerekir. İsrail Laskiye bölgesinde, evet, rejimin Rusya'nın bulunduğu Hümeymin üssünün hemen yakınlarında bazı noktalara karşı hava harekatı düzenlemişti. Ve harekat düzenlenen bir dakika önce Rus'ta haber vermişti, yani oldukça kısa bir sürede. Ve bu hengame içerisinde Esed rejiminin S-200 hava savunma sistemi Rus istihbarat uçağını düşürdü ve 14-15 tane Rus askerin ölmesine sebebiyet verdi. Bunun üzerine Rus tarafı İsrail'i suçladı. Rus tarafın açıklamasına göre İsrail F-16 uçakları Rus İl-20 uçağını siper olarak kullanıp hedef alınmasını sağladı. Fakat İsrail'in yaptığı açıklamada ise F-16 uçaklarının çoktan geri dönüş yolunda olduğu ve İl-20 uçağın vurulmasının Esed rejiminin beceriksizliği, iş bilmezliğinden dolayı olduğunu ifade etti. Bunun üzerine gerilim artmış olsa da Rusya daha Putin özellikle daha ılımlı, daha yumuşak ifadeler kullandı ve Suriye'ye S-300 füzelerin hava savunma sistemini yerleştireceği ifade edildi. Bu şu açıdan önemli. Teknik kapasite olarak S-200'ler İsrail için büyük bir tehdit oluşturmuyordu ve İsrail istediği gibi Suriye'de hava saldırıları düzenliyordu. Ama S-300'lerle beraber İsrail'in F-16 uçakları daha büyük bir tehlikeye maruz kalıyorlar. Ama şöyle bir durum da var. İsrail F-35'lere sahip ve S-300'lerin F-35'lere karşı kapasitesi oldukça yetersiz kalacağı düşünülüyor. Bu yüzden İsrail hala Suriye'de istediği zamanda, istediği yerde hava harekatı düzenleyebilir. Zaten S-300'lerin İsrail'in uçağına karşı doğrudan kullanılması o durumunda İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler de gerilebilir. Ve şu ana kadar Rusya kendi içerisindeki İsrail lobisinin de etkisiyle İsrail'e ilişkileri gelmeme noktasında kararlı görünüyor ve çekimsel görünüyor. Örneğin Güney Suriye'de İranlıların varlığına yönelik İsrail ve Rusya arasında önemli bir anlaşma var. Bu anlaşmanın uygulanması noktasında Rusya bazı adımlar attı. Ve S-300'lerin aslında Suriye'de konuşlandığı ilk noktaya bakarsak T-4 hava üssü. T-4 hava üssü şu açıdan önemli. İsrail'in Suriye'de en yoğun bombaladığı üs. Çünkü orası İranlılar tarafından en yoğun bir şekilde kullanılan, Hizbullah tarafından kullanılan üslerden birisiydi. Ve Rusya oraya S-300'leri yerleştirirken tüm İran varlıklarını ve tüm Hizbullah varlıklarını T-4 hava üstünden çıkmasını talep etti ve sağladı. Yani aynı zamanda da İsrail'e karşı bir yumuşatıcı bir adım da söz konusu. Fakat benim gözümde S-300'lerin sadece İsrail açısından okunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi İsrail'in F-35'leri var ve askeri kapasite olarak hala hava harekatı düzenleyebilir. Fakat S-300'lerin olası bir Türkiye'nin Suriye'de hava saldırısı düzenlemesi gerektiği durumunda Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı kullanılma tehlikesi de bulunuyor. Bu da bizim açımızdan önemli. Ve bu olayı sadece İsrail üzerinden okumamamız gerekiyor. Kendi güvenlik risklerimizde göz önüne bulundurarak Rusya'dan gerekli olan müzakereleri ve görüşmeleri yapıp S-300'lerin Esed rejimi tarafından Türk uçaklarına karşı kullanılmamasını sağlamamız lazım. Evet, şu anki konjonktürde Türkiye'nin hava saldırısı düzenlemesi söz konusu değil. Fakat önümüzdeki sürece ne olacağını bilmiyoruz.
Sayın Özkızılcık, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
Rica ederim.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.